Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
TeknoSeyir'den haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız, yanında her zaman olduğu gibi Levent Pekcan ve Hamdi Kellecioğlu var. Nasılsınız?
Merhabalar Murat.
Merhaba Murat.
Senin sormalı.
Yanıyoruz yine her zaman olduğu gibi abi. Her tarafı açtık, evet. Sesler geliyordur. Kusura bakmasınlar.
Ya artık şikayet bile, sıcaktan şikayet etmeye insan utanıyor çünkü herkes fazlasıyla muzdarip. Herkes iptal olmuş durumda. Sıcak işte, yaz.
Evet.
Ölüyoruz.
adresimiz teknoseyir.com. Bizi Twitter ve Facebook'tan da /teknoseyir olarak takip edebilirsiniz.
Evet.
Hemen hızlıca geçen haftayı hatırlayıp geçelim. Sen yoktun
evet.
Bir kısmında geçen haftanın. Şimdi biz Casper Via V8 ile başladık haftaya. Casper'ın daha önce de bir telefonunu incelemiştik. Bu V8 Intel'li olmayanı.
Evet, Casper'ın Intel'le işbirliği bilinen bir şey. Yıllardır öyle gidiyorlar. Bu tablete, telefona da yansımıştı. Ama bir sürpriz oldu. Casper Intel'siz bir telefon çıkardı.
Evet. Tabii ki en büyük noktası, eleştiri noktası 1200 liralık fiyatıydı.
Öyle aslında, hani fiziksel yapısı falan doğru düzgün bir telefon. Yani daha önce incelediğimiz Casper ürünlerinden daha
biraz
olgun daha olmuş bir ürün ama işte fiyat. Çünkü birebir rakipleri var. 400 lira daha ucuz.
Hayır, işin komik tabii. Telefonu kıyaslamamız gereken şeyler Zopolar, Mopolarken 1200 lira olunca G2 ile kıyaslıyorsun.
Ya tabii ki işte ne bileyim HTC'nin 816'sı, LG'nin G2'si. Bugün şeye düşmüş. Mesela ben onu Xperia Z incelemesinde söylemiştim. Xperia Z bugün mis gibi telefon. O 1200 lira falan düşmüş. O zaman da işte
Doğru. Bu
dünya markalarının arasında pek şansı kalmıyor.
İşin kötüsü şimdi fiyatını indirse de bu sefer Asus'un Zenfone'la çok ciddi bir rekabete girmek zorunda kalacak.
Birazdan onu da geçelim. Zenfone 6 bu hafta herhalde en çok yorum alan ve olumlu konuşulan telefonu oydu. Çünkü bir defa Türkiye fiyat ülkesi, yani bunu kabul etmemiz lazım. Asus da doğru fiyatlarla çıkmış durumda. Evet. Bakalım satışlara yansıyacak
Casper
mı?
Casper Intel'le çalışmadı. Asus bu sefer Intel'le çalıştı.
Evet. Ya Intel'i arkasına alan şanslı bu sektörde.
Ya Intel çünkü büyük bir güç. Pazarlama desteği de sağlıyor.
Tabii.
Belki hani Google'ın Nexus serisine yaptığı, Amerika'da yaptığı gibi belki nakit olarak destek sağlıyor.
Muhtemelen
belki
sağlıyor.
Bilmiyoruz.
Ya sonuçta insanların aklında bu atom işlemcilerle ilgili bir ön yargı var. Bu
Zenfone'la
kırılacak büyük ihtimalle gibi geliyor bana.
Evet
kırmak için uğraşıyor olabilirler.
Daha sonra bir ara verdik ve video çekimi için gerekli aydınlatma sistemlerine giriş yaptık.
Tamam.
Barış'la. Sonra Lumia 930 geldi. O da beklenen bir incelemeydi. Evet. Bir de en son haftayı bitirirken de bozuk sabit listeden veri kurtarma.
930 nasıl? Ben yoktum. Nasıl yorumlar?
Yorumlar olumlu genelde abi. Bu da güzel bir telefon sonuçta. Ama biraz pahalı tarafta tabii.
Ama 1700, 2000
evet,
değil.
Yani. 2000 değil.
2000 üzeri değil. Bozuk diskten
veri kurtarma veri yaptık. Kurtarma. Benim başıma gelen olayı videolaştırdık. O da fena olmadı. Sonra sen bu hafta yoktun. Niye yoktun abi?
Ben yoktum. Ben Asus'un misafiri olarak çok kısa bir süre için İngiltere'ye gittim. Türk basınından başka arkadaşlarla. Londra'ya gittik. Çünkü hani gizlilik anlaşması var. O yüzden Ağustos sonunda bütün incelemeler falan yayınlanacak ama hani neden şey belli. Intel'in X99 Yonga seti geliyor. Ve bunu kullanan Asus anakartlar hazırlanmış. Bunlar geliyor. Bunları tanımaya, öğrenmeye gittik, gördük. İlginç bilgiler var. Biz şunu açıkçası dürüstçe söyleyelim. Bu bilgiler tabii ki 29 Ağustos yanılmıyorsam gizlilik anlaşmasının tarihi, tabii ki internete yayılacağını, sızacağını biliyoruz hepimiz. Fakat biz profesyonellik gereği yayınımızı 29'unda yapacağız. Ne yapalım? Sızdıran da sızacak.
Sızacak. Aslında bu yabancı sitelerde haber falan oldukça bizim de gündemlerde geçer aslında.
Ya zaten Hamdi şöyle bir olay var. Bu bilişim basınının bu gizlilik anlaşması falan sistemi kökünden çarpık. Şimdi bak, çünkü şöyle olacak. Ben anlaşma imzalıyorum, kendimi bağlıyorum. Yanımdaki adam imzalamıyor. Hani o toplantıya da katılmıyor. Ama ne olacak? İnternetten sağdan soldan toplayacak bilgileri. Hı. Ya da bir anakart üreticisinden alacak anakartı. Nasıl olsa anlaşma imzalamadım diye o kaptıracak. ben zararlı çıkacağım. Şimdiye kadar hep öyle oldu.
Evet.
Fakat bir yandan da işte imzalaman gerekiyor. Gitmen böyle şeylere gerekiyor. Çünkü direkt hani Asus'un toplantısında Asus'un anakart tasarım bilmem ne bölümünün başındaki adam çıkıyor karşına. Şimdi o adama da gidip de bir şey sormak önemli bir şans.
Evet.
O yüzden tamam diyorsun. Hani tamam diyorsun. Ama söyleyeyim, geçen Z97 incelemesinde de biliyorsunuz kazığı yedik. Biz şeye uyduğumuz, tarihlere, anlaşmalara uyduğumuz için zararlı çıktık. Burada da büyük olasılık böyle olacak ama bakalım. Ağustos sonunda yeni Intel platformunu beklesinler. Ha, ama şunu, bilinen bir şey olduğu için şunu da açıkça söyleyeyim. Çok pahalı bir platform. Aynı X79 gibi, daha önceki X58 gibi. Bu da Intel'in üst platformu. Dolayısıyla hani parası şu anda hani $1000'lık ben işte bilgisayar toplayacağım diyen arkadaşlar hiç hani X99 çıkıyormuş diye beklemesine gerek yok. Çünkü bunun biliniyor, biliyorsunuz ki bunun işlemcileri zaten $1000. O yüzden 3960X, 4960X'in devamı geliyor. Onlar hep $1000, $999'luk işlemcilerdir. O yüzden hani ben kendime evime oyun bilgisayarı kuracağım diyen arkadaşın yeni ya, çıkacak fiyatlar düşecekmiş o çıkınca falan diye beklemesine yok, gerek yok. Bu ayrı, bu bilim kurgu söyleyeyim alanı.
Şimdi bir de biliyorsun araba severler Top Gear diye program izlerler.
Evet.
Alamayacağın arabaları izlersin, zevklidir. Bu biraz zevkli böyle abi. Sen tabii de bir incelemesini yaptığın zaman insanlar zevkle izleyecekler.
Öyle. Hani biz biraz şey diyoruz, bilgisayar kültürü falan diyoruz. Ama satın alınabilirliği düşük çok olacak. X99'u izlersin, Z87'yi alırsın, H81'i alırsın. Evet. Genelde öyle oluyor.
Gamescom etkinliği vardı yurt dışında. Oraya biz gidemedik.
Almanya'da
oyun sitesi olmadığımız için bize davet gelmiyor. Öyle bir sorun var.
Evet, orayı oyun basını takip ediyor.
Biz de onlardan takip ediyoruz.
Yani ben açıkçası yurt dışında olduğum için pek gelişmeleri yüzeysel takip edebildim. Ama bir yeni bir oyun duyurusu falan görmüyorum. Hep var olanların yeni videoları.
Evet. Dediğin doğru abi. Benim en çok sevdiğim ve takip ettiğim şu Alien vardı ya. Onunla ilgili çok güzel şeyler vardı.
Onunla yeni ilgili içerikler, haberler var. İşte Destiny falan çok konuşuluyor. Şu Lord of the Rings oyunu.
Evet, o da çok konuşuluyor.
Konuşuluyor. Xbox'tan iyi haberler var. Onlar biraz bu sefer Microsoft daha çok güçlü gelmeyi karar vermiş galiba. Forza Horizon 2'den falan çok olumlu konuşuluyor. Ama işte yeni bir şey
pek yok.
Ben duymadım.
Hı-hı. Oyun kısmında biraz konuşuruz.
Tamam.
Samsung'un metal malzeme kullanan ilk modeli Alpha gözüktü.
Yeni bir seri mi bu? Galaxy Alpha mı sırf mı?
Galaxy
sırf
Alpha.
Ha, yine Galaxy Alpha,
evet.
Ama şöyle, metal de şey değil, böyle hani en yüksek donanımı
amiral
falan değil.
Amiral gemisi değil, giriş seviyesine. Giriş metal seviyesine değil de orta seviyeye daha çok.
1280x720 ekranı var, 4.7 inç.
Ama metal.
AMOLED, evet. Octa-core, 2 GB, 32 GB da şey var, hafızası var, depolaması var. AC'yi destekliyor falan filan.
Pili biraz az.
1860.
Oo.
Evet, bu yani şöyle, adam gibi bir telefon olsaydı süper pahalı olacaktı. HTC'nin yaşadığı sorunları yaşayacaktı. Madem metal istiyorsunuz, o zaman hani ucuz da olsun
Samsung
istiyorsunuz.
Samsung bir yanıt vermiş.
Evet.
Bir yanıt vermiş. Çünkü Samsung'un en yani yumuşak karnıydı.
Evet.
Malzeme kalitesi. Bırakmayız falan devam edeceğiz.
Belki Samsung tersten de gidebilir. Hani baktık ki metalin algısı çok iyi oldu piyasada.
Yani şimdi bu çok ince ve hafif bir telefon.
Evet.
Evet.
Ve performansı da fena olmayacaktır aslında.
Hani içindeki şey.
Hani pili biraz sorun olabilir ama belki başarılı olabilir. Görmek lazım.
Tutarsa belki daha iyisini yaparsam.
Tabii.
Evet. Bu arada inşaatın içinden yayın yapıyor gibiyiz ama işte bir harikalar diyarı, ya hayvanlar basıyor, ya martılar geliyor, ya köpekler avlıyor, ya şey karşımıza abi, 25 katlı bina yapılıyor.
Suadiye'yi yıkıyorlar abi. Yani yıkılıyor sürekli bir yerde bir inşaat.
Evet, kurtuluyoruz hali gibi.
Evet, iki haftamız var.
Bir iki hafta var. Kusura bakmasınlar. Maalesef inşallah bir türkü mürkü patlatmazlar da iyice yayını batırmayız. Fon müziği.
Samsung'un sıradaki hedefi akıllı evlermiş.
Evet, bir satın alım yapmışlar. biliyorsun Google Nest diye bir firma aldı bu konuda. Samsung da yeni bir işte SmartThings diye bir ufak bir firmayı satın almış. Ufak bir firma ama 2 yıllık henüz. 200 milyon dolar ödedikleri söyleniyor. Esprisi şu. Murat, çeşitli firmalar işte akıllı ev ekipmanları üretiyor. Bu yeni modlardan birisi, giyilebilir teknoloji gibi ama bu işin bir ortak standardı falan yok. İşte herkes kendi kafasına bir şeyler yapıyor. SmartThings'in iddiası farklı cihazları konuşturabilecek bir ara çözüm koymak. Samsung'un da böyle bir şeyi portföyüne katması yararlı olacaktır.
Samsung'un zaten ev aletleri çok.
Tabii. Yani her şeyi üretiyor. Çamaşır adamı. Makinesi falan da ürettiği için adam.
Mantıklı bir hamle.
Evet.
Aslında Samsung evi de yapıyor da. İş makineleriyle falan.
Doğru. Onlar... Doğru.
Samsung'un tankları falan da var aslında şeyde. Güney Kore'de.
Olabilir.
Bizim buralara gelmiyor.
Tabii.
Bu şey var ya. İşte geçen hafta denk geldi. Geçen hafta da William Gibson'ın Neuromancer romanından konuşmuştuk. Burada da mesela şey var. Bu tür firmalar o romanda da var. Sen bu firmanın elemanısın. Doğuyorsun. İşte Samsung hastanesinde doğuyorsun. Annen baban zaten Samsung'da çalışıyor. İşte Samsung lojmanlarında yaşıyorsun. Samsung okuluna gidiyorsun. Samsung'da işe giriyorsun. Kazandığın parayı Samsung restoranında yemek yiyorsun bilmem ne. Samsung mezarlığına.
Yani şu anda gerçekten böyle. Biz
böyle bir yaşam olabiliyor.
Zamanında Tom Sardver'de Samsung'un fabrikalarıyla ilgili bir yazı yayınlanmıştı. Ben onu Türkçe'ye çevirmiştim. Aynen bu dediğin gibi yaşanıyor evet. Aslında. Çünkü orada çalışanların yurtlarda kalıyorlar.
Tabii.
Kendi evleri falan yok yani. Hani,
evet.
Fabrikada
yatıyorsun bazen. Aynen daha, öyle. Daha kötülerinde fabrikada yatıyorsun.
Evet daha kötülerinde öyle bir durum da var ama zaten çoğunluğu ailecek yurtlarda Samsung'un şey yaptığı yurtlarda tabii. Falan kalıp senin dediğin duruma yaklaşmış tabii, biraz. Evet.
Benim anlattığım tabii daha geleceği tasvir eden evet. Bir durum ama ona doğru gidiyoruz. Evet. Şey falan da Japonya'da Panasonic'in asıl firması var ya şey evet. Panasonic aslında bir marka onların
evet,
neydi?
Evet, neydi
Honhai mi? Yok Honhai Foxconn. Matsushita mı? Nedir? Evet, aslında doğru. O da mesela o büyüklükte bir firma. Hitachi dediğinin de dozeri var.
Doğru.
falan. Böyle dev firmalar artık bunun firmanın vatandaşı oluyorsun. Doğru. Şeyi bırak ülkeden bağımsız. Samsung'da yaşamımız bu iddiada
Samsung balık satarak mi? Başlamış işe biliyor musunuz?
Hmm.
O da ilginç bir bilgi olarak söyleyeyim.
Yamaha piyano tamircisiymiş mesela.
Ya o gene alakalı. bu iyice anlamsız.
Evet. Geçen haftanın bir haberi vardı. Xiaomi'den bir bilgi sızma olayı vardı telefonlarından Çin'e doğru. Ve hem de şey değil.
Şifrelenmiş değil. Telefonda ne var ne yok.
Şifresiz bir şekilde güvenliksiz gönderiyordu. Onunla ilgili açıklama gelmiş.
Ne diyorlar?
Ya şeyi anlatmışlar. Bunların bir cloud messaging servisi var.
Ya geçen hafta da hani üzerinde biraz böyle durmuştuk aslında. Evet. Böyle bir şey olabilir.
O servisin nasıl çalıştığını anlatmışlar ve şey demişler işte güncelleme yaptık artık hani şifreli gidiyor bilgiler.
Ya sen telefonu ilk açtığın anda telefon diyor ki ben buradayım diye kendi sunucusuna bilgiler gönderiyor. Senin şeyinle ilgili, kullanıcınla ilgili. Bunu yakalamışlar işte deneyenler. İşte hemen bizim bilgilerimizi sızdırıyor falan diye bir haber oldu. Xiaomi'den de böyle bir açıklama geldi. Hani sızdırma falan yok. Bu sistemin çalışması için. Oradaki tek sorun senin dediğin gibi şifrelenmeden bunların gönderilmesi kötü niyetli kişiler için bir fırsattı. Şimdi onu kapatmışlar artık.
Evet.
Ya şey gerekiyor abi şu yetkilendirme sistemi, izin sistemindeki ifadelerin daha netleşmesi, belki izinlerin daha da küçük bölümlere ayrılması lazım. Çünkü şimdi öyle bir şey ki alakasız bir uygulama diye. Mesela geçmişte ona tanık olduğum için bana ilginç geldi. Adam bir yedekleme uygulaması yazmış. Sonra uygulamayı geliştirdi. Bir anda ortalık karıştı. Çünkü uygulama gelişince yeni yetkiler istiyor. İçinde SMS'leri okuma yetkisi falan var. Ortalık karıştı. Sen bizim SMS'imizi ne okuyacaksın falan. Adam da diyor ki kardeşim yedekleyebilmek için okumam lazım. Hani ben onu gözümle böyle başına geçip diye okumuyorum. Hani makineden read edeceğim ki bir yere senin PC'ne yedeğini alabileyim. Evet. O yüzden diyor benim bu yetkiyi almam lazım senden. O da haklı. Kullanıcı da haklı çünkü kullanıcının da karşısına şey geliyor. Sizin SMS'lerinizi okuma yetkisi istiyor bu uygulama diyor. O adam da tabii paniğe kapılıyor haklı olarak.
Bizde de yaşandı işte Twitter uygulamamıza kullanıcılardan tepki gelmişti. Hani Twitter onu öyle söylüyor. Aslında biz minimuma çekmiştik zaten.
Evet. Oradaki ifadelerin hepsinin bence bir daha gözden geçirilip daha net hale getirilmesi lazım.
Kesinlikle.
Evet. Veya 4G için hazırmış. Darısı 3G'nin başına mı desek? Tersten mi gideceğiz?
Şimdi Turkcell 4G telefon satıyor. 4G'si yok Türkiye'de en azından. Evet. Avaya hazırım demiş. Nokia ile. Tabii bu Nokia dediğin Nokia'nın biliyorsun telefonları da bir de altyapı bölümü tabii var. Canım. Hala mesela Ericsson da hala yaşıyor aslında. İşte Nokia'nın da o bölümü var. Onunla birlikte yatırım yaparak 4G'ye geçtik demiş.
Senle konuştuk yani, yayın öncesinde.
Hazırlandık.
Bu haber gelecek yorumlar ne diyecek? Daha hani
İstanbul'un göbeğinde çekmiyor. Evet,
başarabildin mi 4G'ye düşün? Acaba evet. Bunlar için ne düşünüyorlar bilmiyorum. Hani 4G olunca daha da iyi olacak mı? Yani sadece 4G mi yazacak orada yoksa hakikaten
pilin daha çabuk bitmesi mi
olacak? Belirlenmiş bir tarih var mı sizin duyduğunuz? Hani şu tarihlerde artık 4G gelir Türkiye'ye kullanmaya başlarız. Valla
Hamdi ilk çıktığında dediler. Çok çok sonra o dediler evet, değil mi?
Aynen. Hatta 4 atları 5'e geçeriz falan diyenler vardı.
Sonra tabii bu 4G baskısı doğdu. İşte insanların eline 4G'li telefonlar geçmeye başladı falan. Sonra bir dönme oldu. Çok çabuk halledeceğiz falan gibi şeylerdendi. Ben 2015'te bekliyorum. Çünkü firmalar da birbirlerini kolluyor. Evet. Hani birisi geçer öbürünün yani
böyle haberlerde yayıldığına göre demek ki çok da gecikmeyecek. Evet.
Şimdi Turkcell telefon satıyor 4G'li diye bağıra bağıra. Hani özelliği her telefonda var hemen hemen. Söylemeye gerek duymuyor firmalar olmadığı için ama Turkcell bağıra bağıra 4G'li telefon diye satıyor. Kıbrıs'ta evet. Var galiba. Bilmiyorum ya da en azından denetiyorlar. Geçeceğiz ama.
Geçilecek evet.
Pek o kadar heyecanla beklediğim bir teknoloji değil.
Evet. Intel'den iki haber. Hasfer ve Broadwell'lerde bir hata tespit edildi. Hayda. Şöyle. Evet. Şimdi bunun içinde Intel işlemcilerinde TSX denen bir komut seti var diyelim. Bunlar multi-threaded yani uygulamalarda eğer desteklenirse ekstra bir performans getirisi sağlıyorlar. Ama şu an %99 oranında öyle bir şey yok. Çalışmıyor yani bu yazılımı kullananlar ama. Klasik.
MMX olayları.
Gibi. Bununla ilgili de Intel yazılımcılara çalışma yaptırıyor. Yani bunu destekleyin diye bir yandan da. Ama görünen o ki bunu çalıştıran yazılımlardan sonra sistemde hata olma olasılığı artıyor. Intel bunu şöyle çözmüş. Artık ne kadar bir çözüm olduğunu size bırakıyorum. Her anakartın son BIOS'unda bir şey gelecek, güncelleme gelecek işlemciye ve bu özellik kapanacak.
Komut seti
kapanacak. Dolayısıyla ileride bu faydalı bir hale gelirse bu özellik, bugünkü Haswell'ler yararlanamayacağı gibi Broadwell'in de ilk versiyonları için artık bu çok geç keşfedilen bir şey, geç kalındı. Ha. Onlarda da çalışmayacak.
Stepping. Evet. Bekleyeceğiz.
Intel şunu
diyor. C1 olur ya genelde böyle. Hep C1'i bir ararsın falan.
Orada şu olacak. Diyor ki Intel hani yüklemezseniz işlemci yazılım geliştiricilerine şunu demiş. Yüklemeyin kapanmasın. Siz yazılımınızı geliştirmeye devam edin. Ama onun dışında
süper bir fikir.
Evet herkes de bu özellik kapanacakmış.
Süper bir fikir.
Hiçbir gecikmeye sebep olmayacakmış bu olay.
Intel'e yakışmamış.
Evet yakışmamış.
Önerdikleri çözüm de yakışmamış.
Doğru.
Ve çözüm değil ki.
Abi Haswell ne kadar zamandır piyasada hani en azından o mimari bayağı gözden kaçmış bir şey bu.
Kullanmıyor kimse. Yeni evet. Komut seti bir kere Murat hani yeni komut seti bakıyorsun o sırf Intel'dedir. AMD daha entegre etmemiştir. Biliyorsun yani şeyi biliyorsun canım sen bu işin başından beri içindesin. SSE hadi MMX'i demiyorum.
Tamam.
SSE komutları kaç yılda şey oldu? Bugün hala bir sürü yazılımda opsiyon açayım mı abi diyor. Yani kaç yıldır SSE komutlarını desteklemeyen şey yok. İşlemci yok. Ama hala şeyli, opsiyonlu falan. Çok komut seti bu komut setine işte eklentiler falan hayata çok yavaş giriyor.
Çok.
Gerçek hayata çok yavaş giriyor. Aynen.
Yani şu bu konuda abi şeyler daha başarılı. GPU üreticileri özellikle Nvidia CUDA'yı çok daha hızlı bir şekilde oturttu. Bilinen bütün yani endüstride kullanılan yazılan izinlere.
Tabii o ama tabii komut seti gibi değil, değil de yani.
Olsun.
Daha çok işe yarayacak bir şey değil biraz o yüzden da biraz da.
Yani uzun lafın kısası Broadwell'lerde de bu hata olacak ama kimse etkilenmeyecek.
Aslında her az bilinen bir şey, her işlemcide bir sürü hata var.
Öyle.
Fakat çoğu aşırı teknik ve böyle inanılmaz bir hani kombinasyonu ortaya çıkmak için gerektiren şeyler. O yüzden bunların errata deniyor. Hata listeleri yayınlanıyor. Meraklı arkadaşlar internetten aratabilir işte bilmem ne Pentium bilmem kaç errata diye. Sayfa sayfa dokümanı çıkıyor. Gerçek hayatta kimsenin karşısına çıkmayacak kadar böyle özel bir durum, istisna bir durum olduğu düşünüldüğü için şey yapılmıyor.
Onu hatırlarsın, bir de USB bug'ı var aslına bakarsan.
Hangisi?
Bu Yonga'larda, Haswell'lerde de vardı yanılmıyorsam. Bir USB ile ilgili bir bug var.
Onu BIOS'tan hallettiklerini düşünüyorum. Yani bir şekilde. Yıl oldu çünkü şeyde, uyku şeyinde, uyku
hani modülle alakalı. Ama hani kaçımızla denk geldi işte yine senin söylediğin gibi.
İşte ona bakıyorlar. Bu şeye değer mikro, şimdi bu Intel BIOS'tan düzelteceğim dediği biliyorsun mikrokod diye bir şey var. Onunla BIOS'un içinde Linux'ta zannedersem o yazılımla geliyor. Onunla halledebildiklerini hallediyorlar. BIOS'la halledebildiklerini hallediyorlar. Çok krizse kapatıyor.
Evet.
Kapatması da şöyle, o orada duruyor aslında da işlemci şey demiyor. Bende bu var demiyor. Hmm. Aslında içinde duruyor o transistörler. Böyle. Intel'den bir sürpriz oldu. Kafaya takılacak bir şey değil.
Evet. Intel 50 Cent ile kulaklık piyasasına giriyor.
Bir sürpriz daha.
Her rapçi bir gün kulaklık yapacaktır gibi bir durum. Ya 50 Cent isimli kardeşimizin kulaklık firması varmış onun da meğer.
Allah Allah.
İşte Intel'de Apple olduğu şey Beats ile arkadaş Intel'de bir işbirliğine gitmiş. Ortaya koydukları şey mantıklı. Şimdi bu işte kola saat takmak, işte spor saati gün hayatımıza girdi ya.
Evet.
Bunlar koluna saati takıyorsun. O adam bir de biliyorsun genelde %99 ihtimalle kulağında da kulaklık oluyor koşuya falan çıkarken. Adamlar o kalp atışı falan olaylarını kulaklığa entegre etmişler. Mantıklı gayet.
Öyle.
Çünkü ben spor yapıyor olsam üzerimde mümkün olduğu kadar az şey taşımak isterim.
Kesinlikle öyle.
Her ne kadar ağırlığı 50 gram da olsa koluma da saati takmak istemem. Bu işte
Intel'in
kulaklık.
Intel'in bu işe girmesi ilginç.
Ya Intel bir destek vermiş. Bakalım nasıl olacak. Yani şimdi... Hani Beats'te işte efendim o Dr. Dre mi ne var? Onu işte yok hi-fi uzmanı, yok ses kalitesinin eksperi falan diye koydular insanların önüne de. Şimdi bir de 50 Cent falan artık hafiften baymaya başladı gibi. Her rapçi, her hip-hopçı aynı zamanda ses uzmanıysa daha bu hoparlör kulaklık çeşitleri artacak demektir.
Evet.
Piyasadaki. AMD'nin hamlesini bekleyelim bakalım o da kimle?
Snoop Dogg'la.
Yani. Ankaralı Turgut'la. bir işbirliği olur mu? Dediğim gibi haklarını teslim edelim. İyi fikir. Hı. O işi bu kulaklık kalp atışı falan adım sayma olaylarını kulaklığa entegre etmek iyi fikir kardeşim.
Internet Explorer'ın isminin değişmesi gündemdeymiş herhalde. Ne diyorsun? Değişir mi sence?
Ya şimdi Internet Explorer o kadar tabii Internet Explorer 6 yüzünden bugün 11'deyiz. Yani. 6 yüzünden o kadar çok ismi kötüye ayağa düştük. O kadar kötü oldu ki adamlar hani kendi aralığında bir konuşmuşlar ya değiş aslında o fena olmaz yani gibi
Internet
falan.
Explorer iyi aslında hakikaten.
Doğru.
Microsoft'tan beklenmeyecek ölçüde. Bak hala bende de o ön yargı var. Internet Explorer iyiydi. Ama anlatamıyorlar insanlara bir türlü.
Ya 6'nın ama geç kaldı. 6 neydi ya? 6 bütün dünya, bir de 6 var, güncellenmiyor, etmiyor, hep öyle kalıyor ve her şey sorunlu, her şeyi doğru yapıyorsun, 6'da bozuk çalışıyor falan. Internet Explorer 6 o kadar büyük nefret topladı ki, yani insanlar nefret ediyor işte abi, o yüzden. Yani
7 de çok iyi değildi, 8 de iyi değildi, 9'da biraz toparlamaya başladılar, 10 ve 11 kabul edilebilirdi, 11 iyi.
İşte ama o iz...
Evet, o isim peşini bırakmıyor tabi.
Ama sırf isimle de olmaz ya. Bir şeyler değişmeli yani, arayüzle marayüzle ne yapacaklar bilmiyorum da. Yani bir yeniliyiz tabii artık biz de.
Ya bu zaten şöyle, hani bir sohbette tabii, bu tabii, biliyorsun tabii. Reddit'te böyle şeyler düzenleniyor. Yani grup üyeleri demiş ki ya bunu da konuştuk aslında. Hatta üzerinden çok zaman geçmedi demiş. Hani bu 1990 yılında konuşulmuş bir şey değil. üzerinden çok da zaman geçmedi demişler de, bu tabii kesinlikle bir Microsoft'un açıklaması, planı milanı bir şey değil.
Evet. Windows Phone satışlarında düşüş varmış.
O da bayağı bir sürpriz herhalde.
Evet.
Nokia'ya bir dünya para verip, bir dünya vermedi aslında da, İkinci para çeyrek, verip alan Microsoft için.
9.4 düşmüş satışlar.
Ki güzel cihazlar çıkmış, evet, olmasına rağmen. Evet, bir
de denk geldiği zamana bakıyorsun mis gibi telefonlar çıkıyor.
Evet, hem alt tarafta hem üst tarafta iyi telefonlar
yazılımın
çıktı.
Yazılımın kendisi gelişti.
İşletim sistemi bayağı ileri gitti ama... Demek ki kurtarmıyor.
Evet. Ha, Türkiye'deki durumu bilmiyoruz. Türkiye'deki durum bu kadar ben kötü olduğunu zannetmiyorum. Çünkü ben çok fazla Nokia görüyorum insanların önünde.
Nokia Türkiye'de önemli bir marka. Yani şimdi Murat, şunu kabul etmek lazım. Şimdi bizler, bizim izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, yok Android'in, senin Android'in 4.4.2 de benimki 4.4.3 diye kavga eden falan adamlar. Fakat sokaktaki milyonlarca insan için ben Nokia aldım. Adam onun Windows Phone diye bir şey olduğunu bilmiyor. Nokia aldım diyor. Samsung aldım diyor. Samsung güzel diyor. Ama Android, sen Android kullanıyorsun desen ne Android'i ya? Bende Samsung var diye üzerine yürüyecek belki adam. Bana ne Android diyorsun diye. Onların algısı çok farklı. Orada hala reklamlar çok önemli. Orada hala bu geçmişteki hatıralar... Adam diyor ki 3310 almıştım. Ben 10 sene kullandım. Nokia'dan vazgeçmem diyor.
Nokia çok güçlüydü tabii eski.
Prestij markasıydı. Pahalıydı. Tabii. Şeydi. Nokia'sı olana o Nokia var diyordun adamda.
İyiydi de ürünleri. O zamanki ürünler.
Tabii ki. O yüzden onların bakışı farklı bizden.
Evet.
Orada da reklamlar çok etkili. İşte İnsanların deneyimi, birbirine tavsiyesi çok etkili. Efsaneler çok etkili. Şimdi bu hafta geçen bir izleyicimiz, bir dinleyicimiz bana mesaj atmış. Diyor ki abi ben Nokia almaya çarşıya çıkıyorum. Bütün dükkanlarda beni Nokia şey Lumia alın, Windows Phone alınmaz diye geri gönderiyorlar diyor. Ben diyor şaşırdım, hani alayım mı almayayım mı? Böyle de bir şey var. Çünkü orada şunu da biliyorsun. Promo, hani çok derinine gitmeyelim ama marketlerde yani tezgahın başında gördüğün adam her zaman o marketin, o mağazanın elemanı olmuyor. Bazen o mesela aydınlatma reyonunda durmakta olan adam Philips'in elemanı olabiliyor. Ücretini Philips'in verdiği bir adam olabiliyor. Ve o adam sana asla işte Osram satmıyor. Ne yapıyor ediyor? Sana Philips ampul satıp yolluyor. Böyle boyutlar da var ve çok etkili bunlar. Yapan, bu oyunları oynayan kazanıyor falan gibi. Bakalım, yani toparlarsak, hani konuya dönersek, Microsoft için tabii ki soğuk duş. Para harcamışsın, marka almışsın, yükselmiyor, düşüyor. Ama Microsoft savaşmayı bırakmayacak. Çünkü telefon alanında onların geçmişinde o kadar çok başarısızlık var ki. Şu Kin mi neydi en son, 15 gün mü ne piyasada durdu ya da belki hiçbir şey çıktı da 10 gün mü ne durdu falan. Daha önceden de o bir sarı telefonlar falan ne başarısızlıklar oldu. Zune desen çok bir başarı öyküsü olarak hatırlanmaz. Telefon olmadığını biliyorum.
Abi çok büyük bir pazar payına da ihtiyacın yok aslında. Bak bu haberin içinde %12 görünüyor iOS'un pazar payı. Evet. Android almış gitmiş %85'lerde.
Evet.
Yani Microsoft aslında karlılığını sağlayabilmek için birazcık daha arttırsa. Tamam, çok zor bir şey.
Evet.
Ama %12 de hani erişilemeyecek bir şey de değil. Tabii. %2,5 şu anda. Hani onu birazcık daha arttırarak gitse, ama düşmesi kötü tabii.
Tabii.
Bir öncekine göre.
Bir de ülkeden ülkeye çok değişiyor.
Kesin.
Bazı ülkelerde adamlar bir numara.
Yani
mesela Hindistan acayip benimsedi.
düşünün şimdi Sony satmıyor diye Vaio'yu kaldırdı. Ama Türkiye'de Vaio çok iyiydi.
Tabii.
Böyle şeyler var. Diğer habere geçeyim. Eski routerlar yüzünden internet altyapısı olumsuz etkilenmeye başlamış.
Evet, bu oldukça ciddi bir durum. Çünkü şimdi internet altyapısını çalıştıran cihazlar böyle bizim evimizdeki 15 dolardan işte fiyatı 300 dolara kadar falan çıkan routerlara benzemiyor. Buzdolabı büyüklüğünde ve yani milyon dolara yakın etiketleri üzerinde olan cihazlar. Dolayısıyla hani hemen değiştiremiyorsun. Fakat bu cihazlarda internet şey sayısı arttıkça, işte internetin kompleksliği arttıkça bu cihazların üzerindeki gömülü bellekler bazı sabit rotaları artık depolayamaz hale gelmiş. Ve hata vermeye başlamış. O da şey, 512 bin rotayı geçti mi şey, çoğunda hata çıkıyor. Ve bu limitlere erişilmeye başlandığı
500
için
bin civarlarında.
Evet, bu cihazlarda sorun çıkıyor. Dediğim gibi şey yapamıyorsun. Bu cihazı böyle hemen kapının önüne koyalım, eskici alsın, yeni bir tanesini bizim çocuk çarşıdan alıp gelsin diyemiyorsun. Bu cihazı almak bir yatırım. Bir pila bilmem kaç yılda parasını ödeyebileceğin falan şeyler.
Yapacak herhalde, kaçışı yok.
Ben burada şunu düşündüm. Murat, ben hani geçen sene içinde Google'dan, internetin kurucularından Windsurf gelmişti. Ben ona bir şey sormak isteyip de soramadığımı zamanı olmadığından söylemiştim. Hani içimde kaldığını söylemiştim. Ben ona şunu sormak istiyordum. İnternetin kendisi çok eski. İnterneti çalıştıran teknolojiler, protokoller inanılmaz eski şeyler. Yani bugün FTP dediğin şey 1970'li yıllardan falan kalma. Bugün mail protokolleri falan öyle bilgisayarın hani insanların elinde, bizlerin elinde bilgisayar olmadığı zamanlardan kalma. Öyle ki bazı şeyler bilgisayar yokken teorisi geliştirilmiş ama bilgisayar yok. Sonra bilgisayar gelince tamam bunu artık çalıştırabiliriz denmiş. Ya ben şunu merak ediyorum. Ne kadar böyle gidecek?
Çok değil aslında. Şöyle Google ve böyle büyük firmalar da bunun farkındalar tabii ki. Speedy diye mesela bir yeni şey üzerinde çalışıyorlar. Hatta kullanılmaya başlandı hafif hafif. HTTP protokolünü değiştirip SPDY diye kısaltılmışı da o. Yavaş yavaş hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ama ne kadar sürede olur? Tabii bu çok uzun zaman alacak bir değişim.
Vallahi Hamdi, ben şey istiyorum. Bir kere geriye uyumluluk olayı teknolojiyi mahvediyor.
Ama yapacak bir şey yok abi. Yok, nasıl değiştireceksin
yok
bir anda?
Ya bu işte mesela ne bileyim ARM falan aslında onun da birazcık şeyini taşıyor. Avantajını taşıyor. Çünkü hani biz tozlu raflarda falan konuştuk ya, bugün gidiyorsun işte Extreme Edition bilmem ne 4960X işlemci alıyorsun 1000 dolara. 6 çekirdek, hyperthreading, o bu, yok 15 mega, 16 megabayt L3 cache falan filan. Her şey tamam işte, neyse yanlış da söylemiş olabilirim. Ama o işlemcinin içinde böyle merkezinde hala bir x86 x86 işlemcisi böyle duruyor. Çünkü o işlemciye hala DOS kuruyorsun ve çalışıyor.
Evet.
İşte bu ne kadar şey. Hani silinip atılsa eskileri atıyoruz kardeşim. Çünkü mesela bak Nvidia falan ne yapıyor? Bir yerden sonra tamam diyor. İşte GeForce 5000 serisini artık desteklemeyeceğim diyor. Ticari mi hakikaten, yoksa bir yerden sonra gerekiyor mu artık? Eski yükü, şu kodu biraz azaltalım, hafifletelim.
Ya yapılabilse dediğin doğru. Ama yani böyle internet falan gibi böyle çok dev altyapıların değiştirilmesi çok zor.
Çok zor, çok zor. Yani gerekecek.
Çünkü bu tek bir kişinin tekerinde de değil. Hani Nvidia örneğini verdin. O firma hani karar alır, zaten uygular. Yazılımını da kendi geliştiriyor. Hani oyun firmalarına da destek sağlıyor.
Ben bekliyorum.
Yani şu mesela IP adresleri yetmeyecek diye IPv6 yıllardır çıkıyor. 6 protokolü getirilmeye çalışılıyor. IPv6 günleri düzenleniyor falan.
Evet.
Biz de bazen haberlerini yapıyoruz.
Evet, evet.
Ama kolay değil işte. Hala biz IPv4'ü kullanmaya devam ediyoruz.
Tabii ki çok geç gerçekleşiyor da bir internet 2 falan hani üniversiteler arası falan hep haber olur ya şu kadar datayı şu kadar saniyede ilettiler. Hep de filmle ölçülür o data. 25 filme eşdeğer falan film ölçümü. Belki ikinci öyle yan taraftan bir kanal açmak gerekecek. Yani son olarak şunu söyleyeyim, uzatmak istemiyorum ama bugün yaşadığımız spam sorunu, yaşadığımız bir sürü güvenlik sorunu hep internetin bu kadar büyüyeceği düşünülmeden kurulmuş olmasından kaynaklanıyor.
Doğru.
Çünkü bugün, yani niye spam diye bir şey var? Çünkü mailde şey diye bir şey yok, authentication falan diye bir şey yok. Hatta eskiden şey vardı şimdi, internette biz ilk tanıştığımızda, 94'te, 95'te herhangi birine, ya herhangi bir mail server'a telnetle login olup from, yani senin gönderici adını istersen işte obama@barak.com yapıp işte Süleyman Demirel'e mesaj atabiliyordun. Bunu engelleyen hiçbir şey yoktu.
Doğru.
Direkt from ne şu hız, to şu mesaj yaz yolla ve kullandığın mail server'da işte ne bileyim şeyin o zaman da işte Türk.net'in, onun bunun Orion.net'in falan açık Doruk.net'in mail server'ı. Seni karşılardı. Telnet'le bağladığın server seni karşılardı.
Arka ne oldu? Planda hala onlar çalışıyor aslında. Yani
şimdi birazcık işte artık TLS bilmem ne, birazcık mail yollarken öyle fake adresi kafana göre yazıp yollayamıyorsun. Doğru. Account'un olması gerekiyor falan. Fakat bunlar hep yama.
Yama, evet.
Hep yama. İlk başta adam interneti yaparken kimsenin böyle gidip de login olup da fake adresle işte arkadaşına küfür yazacağını düşünmemiş ki. Askeri zaten bir şey. Bunu herkesin iyi niyetle sorumluluk içinde kullanacağını düşünmüş. Hiç Viagra reklamı geleceğini düşünmemiş adam.
Doğru.
Geldiği zaman da soğuk duş etkisi işte. Aman tanrım biz ne yaptık?
Tabii. Bakın, Nijeryalılar daha yok mu İran'da?
Nijeryalılar keşfetmemiş. Ondan sonra dolandırıcılık mesajları başlıyor. İşte yamaya yamaya nereye kadar gidiyor? Belki de bir yerden sonra ben diyorum ki işte artık o yama tutmayan elbiseyi atıp bir de artık bir üzerine bir şey, başka bir elbise, yeni bir ceket alacaksın bir yerde. Bakalım, evet. Göreceğiz bu işin başında duranlar ne kaderimizi belirleyecek.
Yazarlar Amazon'a karşı ayaklanıyorlarmış.
Evet, böyle bir dünyada böyle bir hareket var. 900 küsur yazar bir ortaklaşa bir bildiri yayınlattılar.
Amazon bir süredir zaten yayın evleriyle de kapışıyordu. Evet.
Ya problem şu Hamdi, şimdi büyüyorsun ama bir yerden sonra şeye dönüşüyor olay. Ya Amazon o kadar büyük ki bir yazarın kaderini elinde tutabiliyor. Aynı bu şeye benziyor. Şimdi Google bizi TeknoSeyir'i Google'dan atsa, silse biz TeknoSeyir'i kapatırız. Hiçbir şansın yok.
Doğru.
Yani bizi biliyorlar falan. Hayır kardeşim, Google'da yazınca çıkmıyorsan o siteyi kapatıp gidersin. Bu ona benziyor. Amazon bir yazarı kabul etmese adamın hayatı kayıyor. Ha, Amazon da şöyle yapıyor, kabul etmemezlik falan yapmıyor ama zorlaştırıyor. Bir Haşet yayın eviyle, dünyaca ünlü Haşet'le kavgalı şu anda Amazon. Ne yapıyor? Ha, iddialar tabii bunlar. Amazon yapmıyorum ben diyor. Ama yazarlar ve yayın evi diyor ki ya diyor, bu adamlar bizim kitaplarımızı stokta az bulunduruyorlar. Devamlı bizim kitabımızın yanında şey yazısı çıkıyor işte. Amazon'da şey olur ya, bir tane kaldı, iki tane kaldı son, gelecek sonra falan. Bizim kitaplarımız diyor hep o durumda. Bizim kitaplarımız hep diyor stok tutmadıkları için bir ay sonra, o bir 15 gün sonra müşteriye ulaşıyor. Müşteri de yakası yıkıyor. Şey istemiyor. Böyle bir şey var. Hatta Amazon'un bu isyankar yazarlara özelden ulaşıp ya bak biz, sen yapma böyle şeyler. Bırak bu Haşet'i maşeti, biz birlikte çalışalım, güzel günlere yelken açalım falan diye teklifte bulunduğu söyleniyor. Tabii bu isyan eden yazarlar arasında da hani Stephen King falan var, öyle amatörler değil. Zor bir durum. Yani bir şeyin bu kadar güçlenmesi, tek bir yani firmanın işte bu kadar güçlenmesi.
Tekel olmak tehlikeli bir şey.
Evet, bu adam Amazon'la kavga etsen, adamlar senin kitaplarını çıkarsalar... Bittin işte. Hani Barnes & Noble seni kabul eder seve sevine ama adamların esamesi okunmuyor ki Amazon yanında.
Tabii.
Böyle bir şimdi yazarlarla Haşet yayın eviyle Amazon arasında.
Tüketici de hangisinde kolay gelirse, çünkü o Kindle'lar falan Amazon, tabii, çok yayılmış durumda.
Tabii.
Standart oldu. Hani Google'ın arama motorunda neredeyse bir standart olmuş olması gibi.
Evet.
Evet. NSA kötü niyetli yazılımlar için otomatik çalışan bir sistem geliştiriyor. Ne yapacak? Daha mı hızlı yayacaklar?
Yok, engelleme adına karşı atakta bulunuyormuş bu. Hem de otomatik çalışıyormuş.
Kendisi hem engelliyor hem karşı saldırı başlatıyor falan filan.
Ama tabii bu tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı haber kaynakları Skynet'i yaptı, NSA'yı falan diyecek kadar abarttılar işi. Yani nasıl çalışacak? Karşı tarafa saldırı geliştirirken mesela arada kalan sunucular bundan zarar görecek mi? Çünkü sonuçta karşı malware hata ne demek? Gene bir sunucuya ya DDoS saldırısı yapacaksın ya bir şey yapacaksın.
Tabii.
Ya birilerini kıracaksın.
Nasıl olacak?
NSA şey yapıyormuş. Trafiği takip edip belli trafiğin kötü niyetli olduğunu algıladığı zaman ona engel olabiliyormuş. Ama bu şey de demek. Mesela sen kötü niyetli değilsin. NSA sana da engel olabilir mi?
Evet.
Öyle programlanırsa.
Ya hep konular birbirini takip ediyor. İşte geçen hafta yapay zeka konuştuk. Yapay zekanın kontrolden çıkması, kendine konulan sınırları aşmasını falan konuştuk. Bu hafta işte kendi kendine karşı saldırı geliştiren sistemlerden konuşuyoruz. Hepsi kesişiyor.
Doğru.
Koydukları isim de Monster Mind.
Hepsi kesişiyor. Bakalım. Evet. Bunda şeyi göreceğiz. Ne zaman bilgisayar kendi kafasına birilerini öldürmeye başlayacak, vurmaya başlayacak göreceğiz.
Çin mesajlaşma sistemlerinde takma isimlere izin vermeyecekmiş geçen haftanın haberi aslında.
Geçen hafta bahsetmiştik. Evet, böyle bir şeye başlamışlar. Girişime. Öyle Google Plus'ın ilk dönemleri. O da izin vermiyordu, vazgeçtiler biliyorsun. Hatta hataydı dediler.
Evet. Ya hadi o firma, bu devlet.
Evet, burada.
Hem de Çin dönmez de bu kararından. Hmm.
Ya izin vermeyecek de kardeşim, hepsinin ismi aynı, onu nasıl halledecek? Yani biliyorsunuz Çin'de hani aynı soyadından bilmem kaç milyon kişi çıkıyor.
O i̇şte kadar 01, 02 diye gidecek
isim
herhalde.
İsim çeşitliliği yok.
Bu arada bugün yayınlanan bir Reuters'ın haberi var. Bununla bağlantılı olarak da bir kişi tutuklanmış. Halkı paniğe sevk etmekten.
Evet, şimdi Hamdi'nin dediği gibi nasıl Gmail'den adres alacak bu adam? O ismi taşıyan 40 kişi var. Bizim şeyde bile Abit'te Jackie Chan çalışıyordu biliyorsun. Herkes Hong Kong'dan Jackie Chan geldi diye gidiyordu toplantıya. Başka bir adam çıkıyordu. Kim bilir kaç milyon tane daha Jackie Chan var orada.
Evet.
Biliyorsunuz adamın herhangi bir sisteme register olması imkansız.
Evet.
Bu izin daha önce alınmamıştır. Şeyini gör, hiçbir Çinli görmemiştir. Herhalde. Çok zor ya.
2012 yılında Suriye'de yaşanan internet kesintisinin arkasından da NSA çıkmış.
Nasıl yapmışlar?
Adamların routerlarını kurcalıyorlarmış.
Nasıl olsa parça koyuyorlardı ya, fotoğrafı vardı.
Kurcalarken bozmuşlar.
Ha.
O da internetin kesilmesi de bir süre sebep olmuş.
Allah Allah.
Bunu da bu Snowden'la bir röportaj yapılmıştı. Orada söylenen şeylerden biri.
Evet.
Kimse şaşırmaz artık bunları.
Bu Edward Snowden'la Wired dergisi bir röportaj yayınladı. Moskova'da yaptıkları, Rusya'da yaptıkları. Muhteşem bir şey. Yani İngilizce sorunu olmayan arkadaşlara tavsiye ederim. Yayıncılıkta, bilişim yayıncılığında adamların başka bir galakside, bizim başka bir galakside olduğumuzu çok güzel gösteriyor. İlginç bilgiler var. Mesela hani Snowden dediğin adam okuldan terk, güvenlik görevlisi olarak falan çalışıyor. Yani öyle dahi bilgisayarcı çocuk falan değil. Adam bilgisayarı şeyde öğreniyor işte. Onlar da şu Amerika'da böyle özel işte üniversiteler var, prestijli üniversiteler falan var ama bir de community college diye bir şey var. O ya bayağı küçük görülen bir şey. Şey işte ilçe üniversitesi falan gibi, mahalle üniversitesi gibi bir şey. Orada bayağı bir hani community college'e gidiyorum ben dedin mi, vah arkandan işte vah vah falan diyorlar. İşte normal üniversiteyi bitiremiyor, öyle bir yerde devam ediyor falan filan aslında, öyle yıldız öğrenci.
Ama NSA'yı aldıklarına göre
falan değil. Ya şey yapıyor.
Bir şeyi vardır.
Kendini gösteriyor işte. Şeyden ilk başta böyle basit güvenlik görevlisiyken falan, sonra ilgi çekiyor. Çünkü şey var diyor, NSA'de devamlı bir adam, yeni adam bulma derdi var. Hani agentların en önemli işlerinden birisi de yeni adam bulmak diyor.
Yetenekli gençler. Evet.
Orada yakalamışlar onu da. Fakat işte daha ilk baştan, ilk başta birazcık işte hey işte Amerika falan o havadaydım diyor. Şeyden diyor çok etkilenmiştim 11 Eylül'den. O havadaydım hani Amerika kazanacak falan havasındaydım diyor. Sonra diyor gittikçe şey başladı yani uygulamaları falan gördükten sonra yabancılaşma başladı diyor. Bir kere de başladı mı yürüyor yani gidiyor
işte. Sorgulamaya başladın evet. mı zaten devamı
evet.
gelir.
Evet şey bekledim diyor. Aslında çok daha önce patlatacaktım olayı. Bush döneminde patlatacaktım. Fakat Obama hani sözler verdi. Ben doğru. de diyor hani kendi içimden Obama'ya bir şans verdim. Hani değiştirecek ama hiçbir şey değişmedi. Verilen sözler tutulmadı. Ben de dayanamadım diyor falan filan. Dediğim gibi tavsiye ederim. The Untold Story diye bir şey çıktı. Röportaj yayınlandı. Tavsiye ederim arkadaşlara.
Ters takılabilir USB kablolar üretim aşamasına geçmek üzereymiş. Gerçi bu cümle yanlış aslında bakarsanız. Artık ters takılamıyor. Yani ters değil evet.
yok. Her şekilde takılıyor. Hep böyle olamaz mıydı?
Ya bu
mıydı?
Şimdiye kadar evet ben de onu diyecektim. Niye böyle değildi tabii. ki?
Ya şimdi Hamdi ben de bunu aynı şekilde düşündüm. Ya bakıyorsun ya burada hani şimdi ne değişti? Teknoloji hani eskiden o teknoloji bu jakı yapmaya izin vermiyor muydu? Yani kimse bana vermiyordu demese hiç inanmıyorum. Tabii canım. Malzeme biliminde çünkü bir de öyle bir şey var hani adam bir şanzımanı düşünüyor 1910 yılında düşünüyor fakat üretemiyor. Şey mümkün değil o alaşımlar falan
veya
yok.
Veya çok pahalıya mal oluyor.
Şimdi öyle bir durum mu vardı ona da inanmıyorum normal işte en standartından jack yani yine Foxconn üretecek bunu da.
Yok malzemeyle ilgili değil abi. Tamamen protokolün bunu desteklemesiyle alakalı. Biliyorsun hani bir araya geliyor 3-5 tane firma veya bunun bir konsorsiyumu oluyor. Onlar bu protokolün standartlarını belirleyip sonra tabii. hayata geçiriyorlar herkes kullanabilsin diye. Orada düşünememişler bence. Benim aklıma evet. bu geliyor.
Ya benzer şekilde şeyi de düşünüyorum. Aynı şey hemen hemen. Şimdi HDMI var, mini var, mikro var. Abicim hani dijital sinyal aktarıyorsun. Hani ben hiçbir yerde mikro HDMI'ın daha kötü sinyal aktardığına yönelik bir şey okumadım. Ya yani bu en baştan mikro olsaydı işte.
Değil mi?
En baştan mikro olsaydı. Hadi diyor sanki mikro çok ufak hani onun mukavemeti. Mini olsaydı o zaman. Niye USB'de de işte niye önce kocamanını yapıyorsunuz da sonra küçüğünü küçültüyorsunuz? Şimdi hayatımıza USB 3.1 işte giriyor. O uyumlu değil eskisiyle.
Değil.
En büyük sorun o.
Adaptör yapacaklarmış.
İşte hatta Hürriyet Gazetesi şey diye yayınlamış. Eskileri çöpe atılacak falan diye yayınlamış. Valla Murat uyumlu değil. Dolayısıyla bekleme çok bir şey.
Evet.
Bugün hayatımızı USB sardı. Artık USB olmayan cihazlar bile şarj için kullanıyor.
Doğru.
Bilgisayara evet. takılmayan cihazlar bile şarj için kullanıyor. İşte uyumlu olmayan bir şeyin gelmesi USB yani. 3.0 kaç yılda geldi? Hala tam değil.
Doğru. FBI yüz tarama sistemiyle bir kaçağı 14 yıl sonra yakalamış Nepal'de.
Nasıl ya?
Ya adamlar şey yapıyorlarmış, böyle bir yüz tanıma sistemleri yerleştiriyorlar ama hani havaalanı güvenliği falan filan derken.
Konsolosluklara falan hani vize evet. alma sürecinde falan kullanmak üzere.
Yani asıl amaç hani suçlu yakalamak değilken ama bu sistemler o işe de yaradığı için adam havaalanında yakalanıvermiş, takılıvermiş kontrole. FBI ajanları da oradaymış.
Ya uzun vadede bunlar şey olacak, sen sokakta yürürken MOBESE kamerası aynen. senin yüzünden anlayacak tabii, zaten ha suçlu yürüyor diye. Şimdi tabii. onu şeyde yapıyorlar, plakalarda, araç plakalarında evet, evet. vesaire kullanıyorlar.
İşlem gücünün birazcık daha artmasına bakıyor her şey.
Yani 14 evet. yıl sonra Nepal'de yakalanması muazzam bir şey aslında tabii. bir suçlunun.
Ve otomatik yakalanıyor hani
ve evet.
küt diye bir orada bir ışık yanıyor.
Bir de Nepal'de yakalanıyor.
Evet. Yani. İşte adam o şey vize evraklarını falan verirken katalım. Yakalanmış adam.
İşte bir tane bir film var. Film yok da adamlar hani filme para toplamaya çalışıyorlar. Trailer yapmışlar. Daha önce de anlatmıştım. Adını falan da hatırlamıyorum. Sadece trailer'ı izledim geçtim ama şöyle bir şey var. Adamlar işte algoritma değiştiriyor. Şey diye. Şöyle dünyadaki bütün insanları yüz tanıma sistemine yüklüyorlar. Ama şey ortaya çıkıyor. Bazı insanlardan 10 tane, 15 tane var. Evet. Aynı adamlar. Birileri klonluyormuş bunları falan filan. Da dediğim gibi daha bu filmi çekmek için para topluyor adamlar.
Evet. DirectX 12 performansı yükseltirken güç tüketimini düşürecek iniş.
Microsoft'la Intel bir işbirliği yapmış bu konuda. Hem performansı yükseltiyorlar hem de şeyi düşürüyorlar. Güç tüketimini neredeyse yarı yarıya düşürüyorlar.
Verdikleri grafik doğruysa inanılmaz.
Evet. Bu özellikle işte zaten bu tabletle yapılmış bu şov. Masaüstü için çok şey ifade etmiyor işte. Tabletle, diz üstünde, pille oyun oynuyorsan çok önemli bir şey. Yarı yarıya indirmek ne demek? DirectX 12'nin bir yararı da bu olacak gibi gözüküyor.
Evet.
Güzel de bir demo yapmışlar.
2015'in baharında artık yeni Windows'la birlikte çıkar diyorlar.
Bununla paralel olarak OpenGL de boş durmuyor. Onlarda da bir yenilenme süreci var. 4.5
çıktı. 4.5
çıktı. Bir de NextGen var ama.
Evet.
Update'in haricinde sıfırdan yazılan bir OpenGL daha var. O da işte DirectX 12'nin karşısında dikilecek.
Öyle. Şimdi OpenGL'e şimdi mesela bizim link verdiğimiz Extreme Tech haberinde yine işte Mental Killer falan demişler ama Extreme Tech'in zaten başlıklarına bakarsan yaklaşık %50'sinde bir şeyleri killer oluyor. O ölümler gerçekleşmiyor ama. Çok önemli değil çünkü başka bir haberde de AMD'nin Mental'daki mentaliteyi OpenGL'e eklemeye çalıştığını okuyorsun. Ya OpenGL hala çok önemli. Eskisi gibi değil. Ama hala çok önemli çünkü OpenGL her yerde var. Tablette, telefonda, konsolda. Bugün Microsoft'un DirectX'i var. Xbox One DirectX'de çalışıyor. PlayStation 4 neyle çalışıyor? OpenGL ile çalışıyor. OpenGL arabada var, telefonda var dediğim gibi.
Evet.
Vazgeçilemeyecek bir şey. O yüzden hala çok önemli. Hala bu yeni sürümler önemli. Microsoft gibi DirectX gibi değil. Komite geliştirdiği için her şey yavaş oluyor. Onun içinde kendi şey var hani Nvidia kendi tarafına, Intel kendi tarafına, AMD kendi tarafına çekiştiriyor bazı şeyleri.
Ayak oyunları var evet, diyorsun.
Birbirlerine kesinlikle bazen işte çelme takmaya çalışıyorlar. Benim standardım eklensin buna istiyorlar. Ama sonuçta çok önemli.
Zaten destekleyen firmalara baktığın zaman hepsi var neredeyse.
Devlerin hepsi var. Evet,
Nvidia, Samsung, var. AMD,
Apple
Intel.
Apple bile vardır tahmin ediyorum. Değil mi? Apple de var tabii ki. OpenGL'in bir de biz OpenGL'i işte GL Quake'le gördük, tanıdık. Ya da ne bileyim böyle çok küçük böyle bir Windows'ta pencere içinde çalışan acayip küçücük demolar olurdu. Küreler, müreler dönerdi falan. Biz OpenGL'le öyle tanıştık.
Doğru.
X29 mu ne bir uçak vardı dönüyordu falan hatırlar mısınız? Onlar vardı. Ama OpenGL tabii çok, o da çok gelişmişe giden bir şey. Ve OpenGL'de bizim hiç bu oyuncu olarak baktığımız için hiç karşılaşmadığımız, hiç konuşmadığımız, hiç kullanmadığımız özellikler var. OpenGL'de yüzey var. Yani tahta mıdır, işte asfalt mıdır, şey midir, objelere yüzey tanımlama. Yani bunu sen DirectX'de de yapabiliyorsun ama OpenGL'de kendinden var. OpenGL'de ağırlık merkezi var objelerin. Bunlar sistemin kendinden desteklediği şeyler. Ama bunlar tabii oyunlarda kullanılmadığı için daha çok işte sen bir makine yapıyorsun, tasarım programında biliyorsun artık motoru çalıştırıyorsun. Ekranda çalıştırabiliyorsun ve sıcaklığını falan bile işte analiz ediyorsun falan bu Katya falan gibi yazılımlarda. İşte onları ilgilendiriyor bahsettiğim şeyler. O yüzden biz oyuncular hep GL Quake'de kaldık.
Evet.
O biraz da Microsoft'un başarısı açıkçası.
Ya Microsoft,
yani DirectX'i çok iyi pompaladı bütün sisteme. Oyun firmaları da onu kullanınca.
Bir ara full öldüreceğim dedi. Tabii şundan kaynaklanıyor Hamdi. Hani hep dağıtmayalım deyip konuyu dağıtıyoruz ama şimdi sen bir oyun yapımcısısın. Windows, Microsoft sana diyor ki kardeşim Windows işte 95'in içinde DirectX bilmem kaç geliyor. Şu özellikleri sana sunuyor. Sana bunu taahhüt ediyor. Öbür tarafta şimdi OpenGL farklı bir şey. Zamanında onun ayrı driver'ı biliyorsun. Ek, installable driver bilmem ne eklenirdi sisteme. Eklenmezdi. Şudur, budur.
Bir de Microsoft belli bir dönemde DirectX daha iyiydi hakikaten.
İşte çünkü OpenGL'in gelişmesi
yavaş.
İte kaka gerçekleşiyordu. E tabii ki oyun ve şey çok önemli Hamdi. Bir oyunu yapmak için bir sürü araç gerekiyor. Bunların bir kısmını oyun firmasının kendisi yapması gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim hani bir sen biliyorsun da dinleyenlerden de bilmeyenlere aktarmış olalım. Yani bir oyunda level yapacaksın işte adamın koşturacağı sokakları yapacaksın. O sokakları neyle yapacaksın işte? Onu yapmak için de bir araç lazım. Bu bir yatırım, bu bir para. Bu aracı işte birisi sana hazır veriyorsa oyun firması zil takıp oynuyor. Çünkü 1 milyon dolardan kar etti bir anda. 1 milyon dolarlık yazılım
yetişmiş
maliyetinden.
Yetişmiş elemanları da ona alışıksa.
Öyle, öyle.
İyice bir çıkmaza geliyorsun.
İşte Microsoft'un başarısı bu SDK denilen yazılım geliştirme paketini güzel sunması.
Evet.
Her zaman zaten bu avantajı var. Bir sürü garip garip işler çeviriyor ama kazanmayı da biliyor bazen.
Evet. Bir haber de Uber'den. Bu ilginç. Bunların bir rakibi var Lyft diye.
Evet.
Bu Uber bunları sabote ediyormuş.
Taksi çağırıp bilmiyormuş.
Kendi adamlarına taksi çağırtıyorlarmış. Tabii taksiciler de deliriyor çünkü bir sürü para harcıyor, mekana gidiyor.
Yani taksi değil de burada hani
korsan
şey, sistemi tabii, tam tabii. Anlatalım bilmeyenler evet. için. Kullanıcılar taksi gibi tabii, burada tabii. Çalışabiliyorlar.
Kendi arabanla taksicilik yapıyorsun ama sokakta dolaşmıyorsun da işte bir sana sistemden çağrı geliyor.
Uygulamayı kullananlar birbirleriyle şey yapabiliyorlar.
Evet. Ve o çağrıları takip ediyorlar. Boş çağrıları. Hepsi Uber çağrıdaki çalışanlar
evet,
çıkıyor.
Lyft bu işin işte Lyft, Uber bir iki tane böyle firması var. Uber'in farklı servisleri de var. Konuşmuştuk ama bu şimdi açık konuşalım. Hani korsan taksi servisi buradaki kavgayı yaşatan. Uber evet taksi çağırıp binmiyormuş ya da binip çok kısa bir mesafeye gidip yolda şey muhabbeti çekiyormuş. Bak sen bize katılsana. Kendi elemanını bindirip hem hani çok kısa bir yol olduğu için para kazandırtmıyor taksiciye hem de şey muhabbeti çekiyormuş. Ya işte sen bize katıl. join us. Karanlık tarafa katıl diye.
Ama Uber'de onlar da bize yaptı.
Aynısını onlar da evet. Binlerce çağrıda biz olduk bizim kullanıcılarımız.
Ama bak daha önce de işte bir şey varmış. Get diye bir rakibi varmış. O da aynı şeyden. Bir yıl önce neredeyse şikayet etmiş Uber bizim şey yapıyor çağırıyor bilmiyor ya da işte bindiği arabada propaganda yapıyor kendisi için diye. Ya Uber biliyorsunuz Uber birazcık şey bir firma hakikaten ticari olarak ne diyeyim agresif diyeyim ben hani ahlak konusunu ticari ahlakını sorgulayacaktım da öyle demeyeyim. Çünkü biliyorsun bu adamlarda mesela şey var. Ortamın şartlarına göre deli gibi fiyat yükseltme falan olayları var. Kar yağıyorsa fiyat 3 katına çıkıyor falan filan. Değişik bir şey. Değişik bir sistem.
Ya tam anlamıyla da hani şey de değil. Sistem müsait sonuçta bunu yapmaya değil mi?
Ama
nasıl engel olacaksın?
Bütün dünyada Fransa'da olaylar çıktı. Taksiciler Uber arabalarını parçaladı falan. Türkiye'ye gelse farklı bir şey olmaz.
Ekmek parasıyla oynuyorsun abi. Sektörü bakacak.
Bazı yerlerde Hamdi, bazı yerlerde uyuyor ama bazı yerlerde uymuyor şeye, kanunlara. Devamlı o yüzden şey içinde bir firma. Kavga içinde, şey içinde, dövüş içinde firmalar. Amerika'da özellikle şehir bazında mahkemeleşiyorlar.
Şeyi biliyor musunuz? Ücretlendirme falan nasıl oluyor burada?
Vallahi bilmiyorum.
Yani bir tarifesi falan var mı? Yoksa hani araba o sana gelen arabanın gönlünden ne koparsa mı acaba?
Ya şey de...
Çünkü sonuçta hani telefonlarda artık GPS falan var. Şuradan şuraya gittiğini o ölçüp Uber sana bir fiyatta çıkarıyor da olabilir. Hani
bir sistemi şeyde, Lyft'te bir belli bir baz fiyat var. Üzerine bahşiş olarak bırakıyorsun galiba. Elden ele para şeyi olmuyor. Sistemden gerçekleşiyor para tabii. aktarımı. Para aldım, verdim durumu olmuyor. Hamdi merakla takip edilmesi gereken bir sistem. Çünkü hani bizim tarafımızdan bakarsan korsan taksiciliğin bilgisayarlaşmış, iyice artık merkezileşmiş hali. Bunu Türkiye'de yaptırmaları mümkün değil. İmkanı yok bunun yapılabilmesi. Yani direkt zaten devlet izin verse taksiciler bıçaklar yani bu adamları. Bir de bu Lyft
çağırıp
çünkü
çağırıp
şey satıyor. Yani Lyft arabaları tanınsın diye böyle bıyık mıyık takıyor arabanın üzerine. Yani makara yapıyor. bu alana böyle bir de pembe bıyık takmış falan. tak tak tak indirir taksici abilerimiz bu arkadaşları. ama bir yandan da bazen şey oluyor ya, zorla hani güç. Yani Türkiye'de hani hatırlarsınız, radyolar, özel radyolar korsan olarak çıktı. ama bir anda işte 2000 tane birden çıktı bir ay içinde falan. Onlar için kanun değişti. Onları kapatmaya kalktılar falan, baktılar olmadı, halk da ayaklanıyor.
Siyah kurdele
kurdeleler şeyi antenlere falan. Ne oldu? Sonunda artık hani işte uyduruluyor.
Belki ya, bu da belki da, belki taksiciler de bunu kullanmaya başlayacak, belli
mi? Aslında o var. Belki de taksiciler de kullanmaya başlayacak. Hayır. Değişecek işte ya. Bir yerde nerede şey konuşuluyordu. Hani devlet, belediye arabalar işletsin.
Şey işte metropolitan fleet diyorlar ya, otobüsler yerine otomatik arabalar, küçük şehir içinde kullanmaya, belki tek kişilik, belki iki kişilik.
Bin git.
Bin git, kapının önünde bırak, o gitsin başka yere.
Evet.
Merkezi bir durağı varsa.
Evet.
Yarın bir gün bu olacak. Tabii. O zaman otobüs de kalmayacak, tabii. Belki taksi hiç kalmayacak. Belki kişisel araçlarımız bile o ihtiyaç duymayacağız.
Hamdi, zaten aslına bakarsan hani bizde mesela taksici esnafı güçlü bayağı. Yani hep şikayetçiler, hep ağlıyorlar ama bir GPS taktırılamadı adamlara. Hani böyle evet, merkezi olan takılacak diye. Genelde tabii kullanan arkadaş şoför oluyor. Arabanın sahibinin yapması gereken işler oluyor. Kullanan arkadaşlar genelde gariban oluyor aslında.
Tabii tabii.
Ama sonuçta yaptırılamadı. Ona bakarsan mesela şöyle durumlar da var. Türkiye'de taksiciler böyle trafikte işte dolaşan, kimisi kendisi arabanın da sahibi oluyor. Öyle dolaşıyor, bir sürü benzin yakıyor, aç dönüyor akşama ve iş çıkmıyor falan. Ya yani normalde biliyorsun, Almanya'da bilmem nerede gidiyorsun, taksiler bir firmaya ait.
Tabii.
Çalışanlar şoför. Taksileri bir firma işletiyor ama şu avantajı var. İşte mesela arabaları sürekli yenileyebiliyor. Şu avantajı var. Sen buradan Kadıköy'den binip Bakırköy'e gidiyorsun. Adamın Bakırköy'de de ofisi var. Arabasının Bakırköy'e gittiğini de görüyor. Bakırköy'de de adama, Bakırköy'de de diyor meydandan Ahmet Bey'i al, bekliyor diyor.
Tabii.
Alıp gönderiyor. Hiç boş dolaştırmıyor. Yani
verimlilik falan artıyor sonuçta.
Verimliliği arttırıyor. Şoför de daha memnun. Çünkü ona göre, yaptığı işe göre bir baz maaşı var ama çalıştığına göre tabii avantajı da var. Hı. Artı bahşiş alıyor falan filan. Hani bizdeki gibi taksicilik normalde zaten yok. İyi şehirleşmiş yerlerde.
Evet. İtalya'nın Turin şehri Microsoft ürünlerini bırakıyormuş.
Ubuntu'ya geçiyormuş.
Ubuntu'ya geçiyormuş.
Ya burada tamam, hani olay daha önce dinleyicilerimizin bin kere dinlediği bir şey. Bir Avrupa şehri Microsoft ürünlerini bırakıp açık kaynağa geçiyor. Fakat daha önceki haberlerde pek rakam görmezdik. Burada bir rakam görüyoruz. Hı. Adamlar demişler ki bütün 8000 küsur PC'yi Windows terfisi yapmak ofisle birlikte $29.5 milyon. Ben doları söyleyeyim, euro da vardı. Ubuntu'ya geç, bunun yerine şey yapsak, Ubuntu'ya geçsek $21.4 milyon. $8 milyon kadar bir fark ediyor. Az para değil tabii, $8 milyon kaç tane okul yaparsın, şey yaparsın. Ama bir yandan da ben daha çok fark bekliyordum.
Aynen. Tam onu söyleyecektim abi.
Değil mi?
Ama Ubuntu paralı falan değil. Bu para nereden geliyor? Yani
şeye ödüyorsun Hamdi. Yazılıma para ödemiyorsun da entegratör firma çıkıyor ortaya tabii. Sen özel bir şeyler yazdırıyorsun.
Gene de çok ilginç.
Demek ki öyleymiş ya.
Yani sonuçta ofis yazılımı ve Ubuntu ücretsiz.
Ya bize, ben zamanında işte bilgisayar firmasında çalışırken falan Linux'çuların bize şeyi şu olurdu Hamdi. Derlerdi ki bak, Microsoft satıyorsun, işte alıyorsun, işte diyelim Windows'u $50 alıyorsun, $60 satıyorsun, buradan kazanıyorsun. Linux sat, Linux'u bedava ver, $50 sen hizmetini, servis sat,
evet,
daha çok kazanacaksın diyordu.
Doğru.
Herhalde bu buradaki olayda.
Muhtemelen budur, evet.
Buradaki olayda bu.
Yani aslında sonuçta ofis işlerinde kullanılacaksa Windows makine şart değil.
Değil.
Hani böyle binlerce PC'si olan firmalarda veya işte
evet,
devlet kurumları da mantıklı bunu, bu dönüşümü tabii yapmaları.
Tabii. Bir de zaten şunu biliyorsun Hamdi, genelde böyle şeyler, mesela Türkiye'de askerlik şubeleri geçmişti Pardus'a. Şimdi nasıl devam ediyorlar bilmiyorum. Tabii ama orada zaten adam özel bir yazılım kullanıyor.
Hı hı.
Hani
o yazılımların da çoğu artık internet üstünden. online tabii, çalışıyor. Tabii, Windows
üzerinden çalışıyor. Artık hani öyle exe yaptıran yok.
Tabii.
Muhasebe uygulaması bile browser içinden hale geldi, çalışır hale geldi. O zaman da şeydi, hani işlemcinin altında ARM olsun, Intel olsun bir şey fark
hiçbir
etmiyor.
Hiçbir anlamı işte. Kalmıyor.
Commodore 64'ten hallice bir bilgisayarla devam ya edebiliyorsun
işte şu hayatına. Google'ın Chrome OS'u var ya, onun evet. Satılan bilgisayarları da var.
Evet.
Hatta bedava veriyordu Google bir ara onu bazı kişilere.
Burada tabii şey de önemli. Açık kaynak, özgür yazılım, daha güvenli. Ne çalıştırdığını görüyorsun, satır satır inceleyebilirsin evet. Eğer anlıyorsan.
Evet.
Bu da devletler için önemli.
Oyun dünyasına geçelim. Strateji ve RPG oyunlarının efsane firması SSI ki biz onun tozlu raflarını yapmıştık.
Süper bir olay.
SSI adıyla geri geliyor.
Evet. Bizim tozlu raflardaki bölümünü aratsınlar, bilmeyenler izlesinler. Zamanının en prestijli, her oyunu baba olan, her oyunu ciddi olan bir firma. Ya FRP yaparlardı, RPG yaparlardı ya da strateji oyunları yaparlardı. Muhteşemdi ya. Yani SSI'nin biz bölümünü zaten izlesinler. SSI logosunu görünce heyecanlanırdı.
Sitelerinde bir sayaç var. 2 gün sonra evet. Geliyor bir şey.
TSI adıyla. Tactical Simulations Interactive diye. Geri geliyor. Ya tabii başarılı olacağının bir garantisi yok. Çok değişti her şey. Çok değişti ama bir yandan da işte diyorlar ki biz hani yılların deneyimini getiriyoruz. Birazcık fazla şey yapmışlar. Yaptıkları açıklamalar falan hep FRP'den bahsetmişler. Hani bunların bir de strateji boyutu var çünkü. Ama göreceğiz.
167 takipçileri var Twitter'da. O kadar yeni bir haber.
Benim de benim.
Evet ben de 168 oldum şimdi.
Murat izleyelim. Evet. Zamanında efsanelere imza atmış adamlar. Ama büyük aralar vermişler. Dolayısıyla umarım hani o isim efsanenin ismine de bir şey zarar gelmez.
İnşallah.
Umarım.
1 terabayt diskli Xbox One duyurulmuş.
Bu işte bunlar Gamescom'dan damlalar. Tamamını takip edemedik ama işte bir, bu önemli bir şey. Çünkü biliyorsun bu konsollar artık şey kaydediyor habire. Video kaydetmeye falan seni teşvik ediyor ya. 500 GB zaten onun 400 falan özellikle PlayStation 4'te 400 boşla geliyor biliyorsun. Çok çok disk lazım. Büyük büyük diskler lazım. 1 terabayt iyi fikir.
Evet.
Kesinlikle iyi fikir.
Ucuz bir diske koysunlar.
Oyun diske kuruyorsun 40 GB, 50 GB install ediyor.
Ya video çekiyorsun, kaydediyorsun, tabii. Ekran görüntüsü alıyorsun tabii. Vesaire.
Şey indiriyorsun, film satın alıyorsun.
Tabii.
Diske iniyor falan icabında. İyi. İyi haber.
Evet. Microsoft gelecek yıl çıkacak Tomb Raider'ın kendi platformuna bağladı. Exclusive oldu.
Bir süre için. Hı-hı. Yani bir yıl falan belki için. Ya bu da gereğinden fazla mı büyütüldü? Çünkü yani bunun üzerine ne bileyim Ars Technica 3 tane mi 4 tane mi yazı yayınladı ya. Ya o kadar da şey değil ki Tomb Raider tamam çok önemli de yani Tomb Raider'da ne bileyim Super Mario değil yani Tomb Raider. Önemli bir oyun serisi ama karalar bağlamaya falan değecek kadar da olduğunu düşünmüyorum. Microsoft 2015 yılında çıkacak olan yeni Tomb Raider'ı bir süre için sadece Xbox One ve Xbox 360'a yanılmıyorsam o da desteklenecek. Özel yapmış. Parasını vererek yapmış tabii ki. Sony'ye fikir sormuşlar. Sony şey demiş bizim öyle hani bu özel eksklusivleri bağlamak için para mara verip satın almamıza gerek yok demiş. Rahat yani durumunda.
Share Playton'da onlarda.
Evet. Oyun paylaşım sistemi. PlayStation Plus Network Plus üyeleri. Sen oyunu almamış olsan da ben aldıysam işte online oynayabileceğiz.
Karşılıklı yan ya da co-op.
Evet ya da co-op oynayabileceğiz.
Güzel.
Ya çünkü şu co-op olayı öyle bir geliyor ki. Şimdi birazdan konuşacağız onda. Böyle çözümler geliştiriliyor. Burada yalnız işin içine bu şey... buluttan oynama teknolojisinin işin içine gireceği düşünülüyor. Yani senin, bende Titanfall var, sende yok. Sana inmiyor da sen buluttan oyun anladım. Teknolojisiyle oynayabiliyorsun yani falan filan gibi kasar. Bir durumlar var. Türkiye'de işte o tür şeyler yalan oluyor.
10 milyon satmışlar.
Evet. PlayStation 3'ün satışından bir yıl daha olmadı.
Olmadı.
PlayStation 3'ten daha iyi gidiyormuş.
Normal. Yeni BioWare oyunu Shadowrun şaşırtacakmış.
Evet, çünkü co-op işte mesela. Evet. O da ilginç bir şey. Adamların beklenen tarzından farklı. Ya galiba her firmanın bir tane 4 kişilik co-op oyunu, 4 farklı karakterin yürütüldüğü co-op oyunu olacak galiba ya.
Evet.
Her hafta bir tane duyuruluyor. Bunda şey biraz enteresan. Yeni bu Shadow Realms. Ya şey falan var, hani bir Dungeon Master gibi birisi şeyi yönetiyor. Canavarları falan yönetiyor. Tuzaklar kuruyor falan. 4 tane de maceracı onu alt etmeye çalışıyor. Yani masaüstü FRP'nin
güzel
dijitalleşmişi gibi. Bu hiç evet. olmayan bir şey değil ama.
İlginç olmayı gerçekten. Evet.
BioWare'den ilk defa geliyor. Bu adamlar usta.
Öyle.
Bakalım devam edecek mi efsane bu oyunda da.
Steam müzik ve film de satacak diye bir haber çıktı.
Hı.
Ama hani
film aslında şu anda satıyor. Hı. Bir iki belgesel var.
Uygulama satıyorlar
falan var. Uygulama satıyor. Film bir iki tane sadece var. Ama ya problem şu bence. Steam'in arayüzü falan, ilk Steam başladığından beri neredeyse hani küçük küçük ayarlar çekiliyor. Geçen haftalarda da bir ayar çektiler ama ya Steam'in sizce şu andaki arayüzü, şu andaki kütüphane yapısı, müzik, film,
kütüphane program, yapısı oyun, kesinlikle kurtarmaz abi.
Değil abi.
Kesinlikle değil yani. Hala öyle eziyete şeyler var ki. Ya bir oyunun bulut destekleyip desteklemediğini görmek için şeye basıyorsun. Başka bir görünüme geçiyorsun. Bir oyunun Steam kart destekleyip desteklemediğini görmek için adamın işte store page, dükkandaki oyunun ilgili sayfasına geçmen gerekiyor.
O falan. Sayfayı bulman için de uğraşman gerekiyor.
Ha, artı yavaş bence evet. arayüzü falan. Bir de üzerine müzik ve film de gelirse.
Evet, çorbaya döner.
Yaşlandı ya, yenilenmesi çok. Lazım.
Evet. Ya müzik ve filmin gelmesi mantıklı.
Tabii. Hani
sonuçta oradan insanlar alışveriş zaten. Yapıyor. Evet.
Altyapı hazır.
Bir kütüphane mantığı da var ama bunların çok geliştirilmesi lazım.
Tabii.
Metal Gear Solid 5 PC'ye gelecekmiş.
İki oyun o.
Evet.
İkisi de gelecek Steam üzerinden. Meraklılarını evde zor tutarız. Ama biz yani, pek anlamayız.
Evet.
Ya o bir başka o bir efsane şey bir seri. O da 80'lerden yani. Gelen bir seri. Gizlilik falan üzerine.
Evet, evet.
Fanatikleri var. Benim hayatta oynayabildiğim bir şey değil. Gizlilik falan deyince ben kaçıyorum zaten. Gizleniyorum hemen. Bir anda gitsin, çeksin, gitsin, uzaklaşsın o oyun diye.
Sega Mega Drive 25 yaşında.
25 yaşında. Ya da Sega Genesis. 16 bitlik Sega. Çok güzel bir makine. Bize de tozlu raflarda konuk olacak. Uğraşıyoruz edinmeye. Bulunabiliyor, şey değil. Hani Türkiye'ye geç geldi bu makineler ama bol geldiler. Kopyaları falan da var, çakmaları da var, orijinalleri de var. Çok güzel bir makine Murat. Çünkü 90'ların makinesi olduğu için, 16 bit olduğu için artık hani bir 8 bit Nintendo'dan falan ilerlemiş ya da Sega Master System'den çok daha ileri. Bunda şu Sega'nın efsanevi oyunları, o Golden Axe'leri, 6 bit'leri falan çok hala, şimdi kursak şuraya, televizyona bağlasak, bütün ofis doluşur. Hani önce ya bu ne oynuyorlar falan derler ama sonra sen oynayacaksın, ben oynayacağım kavgası olur. Benim gözümde hala oynanırlığı olan makinelerden birisi.
Evet.
Konuk etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Evet, bu haftanın haberleri bizden bu kadar Levent abi. Hamdi, Teknoseyir ile ilgili bir şeyler var mı?
Bazı kullanıcılarımız şey sormuş, abone sayımız ne oldu diye. 7500'ü geçtik. Onu söyleyebilirim. Onun dışında benim hani aklıma gelen şu an bir şey yok.
Evet, bizim şu anki gündemimiz taşınma gündemi. Evet. İnşallah önümüzdeki hafta operasyonlara başlıyoruz.
Evet.
Ay sonuna kadar da bitirmeyi planlıyoruz. Senin dediğin şey hala geçerli. Hani yayınlar aksayabilir. Şimdiden söyleyeyim, kusura bakmayın. Bakmayın. Haber veririz zaten öyle şeyler olduğu
zaman. Gelişmeleri haber veririz. Şey yaparız. Güncelleriz sizleri.
Evet. Peki, o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum.
Bize şey, Kolay gelsin. Evet. Peki, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.